Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli dinleyenlerimiz, hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum efendim. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları programındasınız. 2019'un 35. programında Allah lütfederse geçen haftadan kaldığımız şekliyle üvey baba daha iyi bir gelecek anlamına, daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir dünya adına ailemizdeki ilişkileri güzelleştirmek adına üvey baba konusunu işlemeye devam edeceğiz. Tabii ki Allah böyle bir imtihanı vermesin. Verince de layıkıyla yapmayı nasip eylesin. Zor bir imtihan. Gönüllü olarak tercih edilecek bir şey değil. Gönüllü olarak yaşanacak bir şey değil. Ama imtihan verildiğinde de bu üveyliğin nasıl daha travmasız atlatılacağıyla alakalı sırları ilk programda vermiştim. Bize ulaşmak isterseniz ailedehuzur@erkanradyo.com e-mail adresinden ya da @munirarikan veyahut @erkanradyo tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Toplumun kanayan bir yarası aziz dostlarım. Yolda gelirken düşündüğüm aslında hani biz bir taraftan da haksızlık etmiyor değiliz üvey babalara, üvey annelere. Çünkü her üvey anne zulmü çeken çocuğun o sorumluluğunda ya da hakkında, hakkaniyetinde öz babanın bir suçu vardır ya da payı vardır. Her üvey baba zulmü çeken ya da zorluğu çeken, travması yaşayan çocuğun yaşadıklarında da sorumluluk anlamında öz annenin payı vardır. Burada zor olduğunu biliyorum. Yani bekara hanım boşamak kolay diye bir laf var kültürümüzde. Hocam gel de yaşa da al bakalım diyebilirsiniz ama ben de bir üvey evlat olarak büyümüş bir kardeşiniz olarak herhalde belli bir tecrübem oluşmuştur. Bunları söyleyecek, size anlatacak belli tecrübelerim, belli bakış açılarım gelişmiştir diye düşünüyorum. Annesini 8 yaşında kaybeden bir kardeşiniz olarak. Burada tabii ki annenin de babanın da evlatların da hatta yakın akrabaların ve hatta komşuların da işinin zor olduğunun 1-0 bilincinde olarak hakkı hak sahibine teslim ederek başlamak istiyorum. Evet zordur ama yönetilemez değildir. O zorluğun içindeki kolaylıklar bulunamaz değildir. Bu ilişki yönetiminde herkese hakkı verilemez değildir. Baştan da söylediğim gibi Rabbim vermesin. Verdiğinde de bu imtihanı çilesini en az şekilde çilekeş olmadan geçmemizi ya da hani bazen aşk derdinden hoşem el çek ilacından tabip demiş ya şair. Bazılarına da o çilenin içerisinde topladıkları sevaplar daha hayırlı gelebilir. En azından sabrını da versin, sükunetini de versin. İnsanların da birbirine hani hep sabır verip insanlar bize zulmetmesin. Ama sükunetini de onların da kendilerine dönmesini, kendilerine gelmesini lütfeylesin diye dua etmek lazım. Aziz dostlarım, can dostlarım. Üvey anneyi 2 hafta evvel anlatmıştım. Üvey baba kısmında ilk baştan peşinen bunun zor olduğunu ama geçen hafta anlattığım kadarıyla hatırlayın. İlk defa dinleyen dostlar için de kısa bir tekrar olsun. Genellikle ben bu konuyla alakalı yurt dışındaki kaynaklarda ilişki yönetimiyle alakalı psikolojik açıdan önemli bilgiler buluyorum. Türkiye'de üvey babayla alakalı bir sorgulama yaptığınızda Google'da üvey baba kızına mahrem mi? Yani yanında başını açabilir mi, açamaz mı? Bununla alakalı sorular çıkıyor. Tabii ki hani ben mahremiyetle alakalı, başın örtülmesiyle alakalı, dini bir hassasiyetle alakalı bunu küçümseyecek bir kardeşiniz değilim. Buna saygı duyuyorum. Ama bunun yanında bu kadar önem veriyorsak buna, bu kadar önemli olacak başka unsurlarda var olduğunu hatırlatmak da benim görevim. Bunların başında da ilişki yönetimi geliyor. Yani gönlümüz huzur dolu değilse, o evde çok bedbaht bir hayat yaşıyorsak, intiharın eşiğindeysek, zulüm görüyorsak herhalde başını açmışsın, açmamışsın. Onun çok fazla bir önemi kalmıyor. O da sorulacak. Amenna. Ne olur beni yanlış anlamayın. Bunu dini bir vecibeyi küçümsemek adına kullanmadım bu cümlemi. Ama hani çocuğun psikolojisini hiç mi düşünmeyeceğiz? Annenin psikolojisini, babanın psikolojisini, evdeki ruhaniyeti sadece kisve mi İslam hayatı? Peygamber Efendimiz o zaman niçin din muameledir buyurmuş? Muamelelerimize bakmayacak mıyız? Birbirimize olan davranışlarımıza bakmayacak mıyız? Bu anlamda söyledim. Lütfen yanlış anlamayınız efendim beni. Baba için zor demiştim. Yeni evliliğinde kendi evlatlarıyla, yeni evlendiği eşin evlatlarıyla bir nirengi noktasında, bir kilometre taşı, bir mihenk taşı baba nasıl yürütecek? Peygamberlerin hayatında zorlukla geçmiş Yusuf kıssası malumunuz. İsmail Aleyhisselam'ın kıssası malumunuz. Yani vardır böyle tarihimizde üvey annelerle, üvey babalarla ilgili şeyler, nakiller. Bu anlamda sadece baba için değil, çocuğunun üvey babası olan erkekle evlenen hanımefendi için de o evdeki anneyle ilgili de zordur. Onların akrabaları için zordur. Yani yeni bir şey. Mesela ben aile terapistiyim, aynı zamanda aile koçuyum. Mesela terapide bir unsurda, diyelim beyefendi boşanmaya karar vermiş eşinden. Ama hanımefendi beyefendinin ailesiyle öyle güzel bir ilişki kurmuş ki, öyle kaynaşmışlar ki, yani hayret ediyorum ben bazen. Genellikle beylerde bu çok fazla olmuyor. Beyler unutuyorlar. Beyler boşanmayla, vefatla, ölümle, hatta hastalıkla bile el ayak çekiliyor. Bazen beyler bunu hanımefendiler kadar duygusal olmakları için önemsemeyebiliyorlar, ama hanımlar hani bir ilişki biriktirmiş, bir hatır biriktirmiş, onu hemen silmek. Bu da başka bir handikapı yani. Hani hem ayrısınız hem değil, hem boşanmışsınız hem değil. Hem artık aranızda hiçbir akrabalık bağı yok hem var. Nasıl? Zor işte, o anlamda söylüyorum. Özellikle hani üvey baba dediğimiz için, evet akrabalar için, çocuklar için, anne için zordur, ama evlat açısından ele aldığımızda bunun çok zor ve travmatik bir imtihan olduğu çok kesin. Neden? Çünkü Rabbimizin varlığına büyük delillerden bir tanesi de budur can dostlarım. Anne babayla yaratmış evladı. Mutlaka anne baba olacak yani. Aile yapısını öyle kurmuş. Şimdi bakıyoruz Amerika'da işte sperm bankasından baba bulmuşlar bir tane. Kiralık rahimde onu tüp bebek yöntemiyle bir çocuk yapmışlar falan. Ama biz filmin sonunu da görüyoruz. Yıllar sonra içinde babamı bulabilir miyim acısı olan o çocuk bir şekliyle o merkezlerin kapısını aşındırıyor. Bir şekliyle evlatlık verildiyse o çocuk bakım yuvalarının kapısını aşındırıyor. Bir ipucu bulabilir miyim? Acaba gerçek aileme kavuşabilir miyim? Böyle bir ihtiyaç var çünkü. Bunun hani fıtri bir ihtiyaç olduğunu unutmayalım. İşte bu ihtiyaç ortadan kalktığında bir anlamda çocuğun koruma kalkanı ortadan kalkmış oluyor. Anne ve baba tarafından en hadsiz, hesapsız, şartsız, her şeye rağmen sevgiyle bağlı olduğu anne ve babasıyla ilişkisi travmatik bir hale almış oluyor. Çünkü çocuğun tasarladığı bir şey değil. Tabii ki Rabbimizin bir imtihanı. Çok büyük sırlar ve kerametler vardır. Ateizme kayan kardeşlerimiz maalesef, ya Allah madem şey yapacaktı, böyle çok merhametliydi, bu çocuğun suçu ne, niye bunun annesini babasını öldürdü gibi bazen bu kelimeleri kullanabiliyorlar. Ama biz hiçbir şey sebepsiz değil, her şeyde bir hayır vardır sırrınca, dünyanın bir imtihan dünyası olduğuna inanan müminleriz. Bu anlamda oradaki sırrı, oradaki imtihanın tecellisinden ortaya çıkacak iyilikleri, güzellikleri, imtihanları, tecellileri, zuhuratları bilmek ve onları incelemek zorundayız. Aziz dostlarım, biliyorsunuz yani bir anne bir baba öldüğünde, üvey baba bugün konumuz ama ailenin devamı açısından annenin gönlünde olan işte çocuklarının yeni beyefendiyi baba olarak kabul etmesi. Çünkü kendisi eş olarak kabul etmiştir. Ama burada bir şey var. Mesela apartmandan çıkarsınız, psikolojiyi biraz anlatabilmek adına bu örneği vermek istiyorum. Çıkarsınız, orada köpeğini gezdiren bir komşunuz vardır. Köpek de böyle çok canavarca, bulldog tarzı, doberman tarzı bir şeydir böyle. Öyle olmasa bile korkan her şeyden korkar. Minicik el kadar finodan da korkar. Siz böyle çekinirseniz falan, o da korktuğunuzu, kaygı duyduğunuzu anlar. Veya küçük çocuğunuz vardır, o korkmuştur. Annesinin arkasına saklamıştır, babasının arkasına. Korkma korkma der, bir şey yapmaz. Ya nasıl bir şey yapmaz? Bana bir şey yapar gibi geliyor. Sana bir şey yapmıyor. Sen onun sahibisin çünkü, bana bir şey yapar. Ve ben korkuyorum. Aynı böyle. Yani hanımefendi eşinin vefatından sonra bir beyefendiye aşık olabilir. Ona eşim diyebilir, aşkım diyebilir, bir tanem diyebilir, diyebilir yani. Bir hanımefendi her ne kadar psikolojik açıdan bayanlar çok duygusal olsalar da vefattan sonra ölüm Allah'ın emri. Hani elimizden gelecek başka bir şey yok. Hayat da devam ediyor. Buna alışabilirler. Beyler daha kolay alışırlar. Duygusallıkları hanımlara nazaran %50, %40'larda olduğu için. Ama hanımlar da buna alışırlar. İşte burada evin annesinin yeni evlendiği erkeğe, kendi eşi ama çocuklarının babası değil o, baba dedirtme ile alakalı üstelememesi üvey babanın ilk imtihanıdır ya da üstelemesi. Üstelese baba diyeceksiniz buna diye bir türlü, üstelemese bu sefer eşiyle arasında ya niye bu çocukları bana ısındırmıyorsun gibi bir kaygı. Yani gerçekten iki arada bir derede, gerçekten bütün samimiyetimle zor bir imtihan olduğunun bilincinde olan bir kardeşiniz olarak bu programı bütün zoruna rağmen yapıyorum. Ola ki Ahmet Lütfi Kazancı hocamın, kulaklarını çınlatalım buradan, onun Üvey Anne kitabının ön sözüdür. Buradaki bütün bu acı dolu öyküler, bir üvey anne acaba bunu okuduktan sonra değişebilir mi ümidiyle yazılmıştır diye. Belki sesimizi, sözümüzü duyan bir üvey babanın ya ben ne yapıyorum diye kendine gelmesi, çocuklarını döven bir babanın ya ben ne yapıyorum diye kendine gelmesi, aslında öz olan ama üveyden beter davranan bir babanın ya ben ne yapıyorum diye kendine gelmesi bizim ruhumuzu şad eder. Bu programı yaptığımızdaki bütün zahmetlere de değer. Bu anlamda fezekir inefate zikra, sen öğüt ver muhakkak ki o fayda verir ayeti hükmünce. Hani bir taraftan da ama Arapçada vardır kelim kelim la yafa, anlat anlat fayda vermez, konuş konuş bir hayrı yok. Bilmiyorum, sadece kendimize mi konuşuyoruz ama kendimize konuşsak bile bir hayrı olduğunu düşünüyorum. En azından vecibemizi yerine getirmek adına, hayatın önemli noktalarına dokunmak adına önemli bir görevi icra ettiğimizi düşünüyorum Erkam Radyo olarak. İnşallah dualarınızı bekleriz. Can dostlarım, üvey baba Rabbinden emanet aldı. Yani eşinin emaneti değil o. Yeni evlendiği eşinin emaneti değil o çocuklar. Rabbinden emanet aldığı evlatların bakımını, özellikle duygusal bakımını üstlenecek durumdaysa bu evliliği kabul etsin. Bu bir aile koçu olarak ilk tavsiyem. Böyle bir farkındalık durumundaysa, bunu anlıyorsa, duygusal duygu birikimi buna uygunsa. Çünkü her baba yiğidin harcı değil. Yani genellikle şöyle düşünülür, işte 3 evlat var, evet bunların okulları var, bakımları var, yemeleri var, içmeleri var, servisleri var. Bu mekanik ve matematik bir hesap değil. En büyük ihtiyaç, okula gitmeyen çocuklar da gördüm ben, köyde büyüyen çocuklar da gördüm, tarlada çalışan çocuklar da gördüm. Ya da okula giden, en iyi okullarda el bebek gül bebek büyütülen çocuklar da gördüm. Bütün bu çocukların içerisinde gözlerinin ferinin sönmemesi, baktığı zaman böyle çok gözleri pırıl pırıl bakması, sevgi dolu bakmasının sebebi fiziksel ya da biyolojik bakımları değil, duygusal, gongulsel, Neşet Ertaş abimizin rahmeti olsun deyimiyle gongulsel birikimleri ya da bakımları, gongulsel vitaminlerinin verilip verilmemesiyle alakalıdır. Dolayısıyla huzur dediğimiz şey, o gönül huzuru özellikle, özellikle duygusal bağın doğru kurulup kurulmamasıyla alakalı bir tarzdır. Bu anlamda çocuklarının duygusal bakımını üstlenecek durumda olmayan, sadece bunu üveyler için söylemiyorum, öz babalar için de geçerli bir kural, bu duygusal bakımı üstlenecek bilgi birikiminde değillerse evlenmesinler. Evlenmişlerse asla çocuk yapmasınlar. Çocuk yapmışlarsa bir aile terapistine, danışmanına, koçuna başvurmadan, bu konuda 20-30 kitap okumadan o çocuğu büyütmeye kalkmasınlar. Şu anda değerli üniversitelerimizin çok değerli uzmanlarıyla anne baba okulları var. Çok şükür artık bu çağda, bizim zamanımızdaki gibi değil. Hani kitap bulmakta zorlanırdık. Konusuna uygun kitap, aradığınız bir konuyla alakalı bir kitap. Bir ansiklopedi vardı. Çevir çevir yanmasın, çevir gazı yanmasın. Bulduğunuz bütün şey o ansiklopedinin bir sayfasının iki tane maddesi uyarınca bulduğunuz kaynak oydu yani. Ama şimdi özellikle Google abimizden sonra, dijital ansiklopedilerden sonra, internetten, sosyal medyadan sonra, belediyelerin bunu görev addedip oluşturdukları anne baba okulları ve üniversiteleri, üniversitelerimizin yaptıkları bölüm bazında anne baba okulları, psikoloji mesleğinin ilerleyip aile terapistlerinin, psikologların, psikiyatristlerin, bir anlamda ilaç sektörünün de gelişip gerçekten biyolojik, hormonal bir dengesizlik varsa bunun tedavisiyle alakalı yapılan bütün çalışmaları takdirle izliyorum. Çok inanılmaz bir durumda seyrediyor. Ama tedavi bulundukça dert de azıyor. Yani ne kadar çok teşhis ve tedavi unsuru hızlı gelişirse, zaten o bir ihtiyacın sonucu, tezahürü olduğu için madalyonun arka tarafında aile yapısının da büyük bir hengamede, büyük bir çalkantıda, büyük bir yıpranmada olduğunu görmek de gönlümüzü yaralıyor. Bu anlamda bir numaralı ihtiyaç olarak çocukların duygusal bakımı, duygularının nasıl olduğunu aile fotoğrafına bakarak anlayabilirsiniz. Gözden ve yüzden anlayabilirsiniz. Bunun uzmanı değilseniz Mehmet Ali Bulut gibi uzman dostlarımızdan, Habib Demirel abi gibi uzman dostlarımızdan faydalanabilirsiniz. Onların ilminden, bu konuda yazılmış kitaplardan, onların ruhaniyetini anlamakla alakalı psikolojik testlerden, sadece çocuklara resim yaptırarak bile anlamak mümkün psikolojilerini. Annenin ağzını büyük çizerlerse genelde çok bağırıyordur diye bir bilgi var. Babanın eli büyükse çizdikleri resimde 3 yaşında 5 yaşında bir çocuk bile bir şeyler çizebiliyor, çiziktirebiliyor. Dövüyordur, vuruyordur gibi bir bilgi var. Evin kapısı açıksa misafir alıyordur. Evin kapısı kapalıysa misafir gelmiyordur. Yukarıda çatıda duman tütüyorsa yemek yapılıyor ve paylaşılıyordur. Balkonların pencereler açıksa dışarıya giriş çıkışa izin veriliyordur. Ferah bir evdir gibi birçok bilgi var. Kullanılan renkler ayrı bir ilim. Oradaki büyüklükler, oranlar, küçüklükler. Büyük bir evlat abisinin yanında kendine daha küçük çizdiyse abisinin duygusal baskısı altındadır. Mobbing yapıyordur. Onu bezdiriyordur. Bu anlamda aşağılık kompleksini de bırakmıştır bir anlamda belki de. Yani insan bir sinyal merkezi, sır merkezi, dekoderini çözebilene aşk olsun. O dekoderi çözmeden de babalar böyle bir özlük üveylik davasına topa girmesinler gibi düşünüyorum ben. Çocukların tabii ki burada bir numaralı ihtiyaçları, duygusal ihtiyaçlar. Bunu siz de hemen kendinizden tartabilirsiniz. Diyelim bir kurumda çalışıyorsunuz. Parayı alıp suratınıza atıyorlar. 3.000, 5.000, 10.000 ne kadar kazanıyorsanız al bunu, çok özür dilerim, lütfen beni affedin aziz dinleyenlerim, al bunu zıkımlan, sen de buna çalışma mı diyorsun, çok da hak etmedin ama al zıkımlan işte diye suratınıza para çarpılsa, verilirken suratlar asılsa, sen de bizi söğüşlüyorsun bu aldığın parayla hak etmiyorsun ama hadi insanlık bizde kalsın tarzıyla edalı bir şekilde verilse, bir taraftan ya iş bul kendine, senden memnun değiliz, seni Allah rızası için işte öyle idare ediyoruz, bulduğunda da bir an evvel defol git dense, acaba aldığınız paranın sizde bir sevgisi, saygısı kalır mı, muhabbeti kalır mı, o para size huzur verir mi, o parayı gönül huzuruyla harcayabilir misiniz, bunu düşünmenizi istirham ediyorum. Ama duygulara hükmedilmişse, aldığınız para bir zarf içinde takdim ediliyorsa, üstten değil de avuç içine açılarak böyle bir tepside takdim ediliyor gibi, buyurun efendim diye takdim ediliyorsa, ya layıkınız değil ama elimizden gelen bu, lütfen azımızı çoğalsayın, çam sakızı çoban armağanı, kusurumuza bakmayın diye veriliyorsa, para verirken yanında küçücük de bir hediye konuluyorsa, birçok dostum söyler bana, abi derim yani bunu hak ediyor muyum, hak etmiyor muyum, müşterilerimden aldığım parayla alakalı, hocam anayın sütü gibi, ak süt gibi helal olsun derler böyle. Hani onu yürekten hissettiğimde ben de çok mutlu olurum, benim de böyle ruhum şad olur bir anlamda. Gerçekten helal duygusuyla veriliyorsa, yani o işte o duygusal onur, gurur, haysiyet, duygu durumunun güzelleşmesi. Onun dışında sadece para, maddiyat sizi mutlu kılmıyor. Bu anlamda duygusal bakıma çok çok önem vermenizi istirham ederim. Çocuklar tabii her zaman yaşamış oldukları olumsuzlukları belli etme eğilimindedirler. Yani bu eşyanın tabiatına uygun bir durumdur. Yani büyükler biraz kol kırılır, yen içinde kalır, kan kusar, kızılcık şerbeti içtim der. Ama onlar kendini frenlemek zorunda hissetmezler. Belki de kadim medeniyetimizde çocuktan al haberi sözü de bunu destekleyen bir sözdür yani. Bu anlamda çocuktan bir sinyal alıyorsanız, eğer çocukta bir davranış kusuru oluşmuşsa, gelişmişse, duygularında beklenenin aksine değişimler, olumsuzluklar varsa, bu tür çocuklara daha fazla dikkat etmek ve onların yaşadığı travmayı anlayıp çözmek adına onlara biraz daha yakın durmakta fayda var diye düşünüyorum. Okullarımızın bu konuda çok Kadir Şinas psikolojik rehberlik danışmanlık hocaları vardır. Onlar mesela bu tür çocukları bakışlardan, oturuşlardan, konuşmadan hissederler. Bir şekliyle böyle bir hikaye yazdırırlar, bir şekliyle bir şiir yazdırırlar. Onun içerisinden asıl vakayı yakalarlar. Bu tür Kadir Şinas öğretmenlerimizi buradan minnetle, saygıyla selamlıyorum. Çok önemli. Aile içinde bu tür medebur babalardan, üvey babalardan gelen bir zarar ziyan söz konusuysa, bunun hemen hemen Türkiye'de ilk çözüldüğü yer okullardaki bu tür hocalarımızın, rehber danışman hocalarımızın o Kadir Şinas faaliyetleri oluyor. Bu anlamda çocuklarda bir olumsuzluk hissettiğimizde akraba olabiliriz, arkadaş olabiliriz, meslektaş olabiliriz onların anne babalarıyla. Bu tür çocukları kendi bahtıyla baş başa bırakmamak ve onlara yardımcı olmak da bir insanlık görevidir diye düşünüyorum. Hissettiyseniz, bir sinyal aldıysanız bunu yetkililere iletmek adına, onları bir şekliyle doktorlarla buluşturmak adına, belki o babanın da tedavi edilmesi gerekiyor. Babanın tedavisiyle alakalı, çabaları yapmakla alakalı sorumlu olduğunuzu düşünüyorum. Burada aziz dostlarım, çocuğun öz anne ve babası, üvey anne ve babaya karşı bazen doldururlar çocukları. Bu da çok yanlış. Yani mesela üvey babayı anlatıyorum size. Boşanmış olan bir aile düşünün. Beyefendi evlendi ve eşinin de, yeni evlendi eşinin de çocukları var. Kendi çocukları da var. Şimdi boşandığı eşi de evin dışında, ailenin dışında artık. Dolayısıyla ne zaman anneye gelseler, ne zaman babaya gitseler, boşanan anne kendi eski eşiyle alakalı, yani çocuklarının öz babasıyla alakalı çocukları dolduruşa getirirse, ya da üvey anne babalar, üvey çocuklarla alakalı öz annelerle babalarla mukayese ya da müdahale tarzında bir yanlışlığa girerlerse çocuk bunu kaldıramaz. Bu anlamda aileler ayrılmış olsa bile, ailenin içine özlük, üveylik girmiş olsa bile insanlıktan vazgeçmemek gerekiyor. Bir şekliyle bir masanın etrafına oturulup konuşulabilir. Çocuğun yetiştirilmesiyle alakalı ortak kararlar alınabilir diye düşünüyorum. Tabii burada bu sözüme lütfen itibar edin, kulak verin aziz dostlarım. Bütün bu anlattıklarım çocuk umurunuzdaysa. Evet, çocuk umurunuzda değilse zaten yapacak bir şey yok. Ama hatırım için, eğer çocuğunuzun gönlünüzde bir hatırı varsa, evet eşinizden boşanmış olabilirsiniz. Eşiniz için değmiyor olabilir. Ama çocuğunuzun hatırına, Rabbin hatırına, bu yavrucağı daha iyi, daha travmasız bir şekilde, daha olumlu bir şekilde yetiştirmekle alakalı bu kıyaslamayı bitirip, birbirinize karşı yanlış hareketler yapıp çocuğu birbirinize karşı doldurmaktan vazgeçtiğinizde çocuk daha uygun bir psikolojik ruhaniyetle yetişecek, gelişecek ve büyüyecektir. Bu da sizin daha hayrınızadır. Çocuğu ne kadar zorluğun, travmanın içine sokarsanız ileride siz onunla mücadele edeceksiniz. Bu da sizin o kadar şerrinizedir. Çocuğun özellikle üvey babada sadece maddi ihtiyaçlar değil, duygu düşünceyi anlamaya da çalışmak önemli bir usuldür, yöntemdir. Ne düşünüyor çocuk? Anne ve babası ayrılsa bile kendisinin onların yerine geçmediğini ya da geçemeyeceğini ifade etmesi çocuğun gönlünü ferahlatabilir. Çocuğun olumsuz algısının nedeninin kendisi olmayabileceğini, çocuğun ayrılık ve kayıp sonrası bu duyguları yaşıyor olabileceğini de hatırından çıkarmaması lazım babanın. Yani illa üvey babadan kaynaklanan bir travmayla karşı karşıya değiliz. Eski ortamını özlemiş olabilir, eski düzeni özlemiş olabilir, kendi anne babasını özlemiş olabilir, şahit olduğu bir durumda mutlu olmamış olabilir. Yani bütün olumsuzlukları bu tür aileler içerisinde illa üvey babaya ya da üvey anneye getirip dayamanın da bir alemi yoktur diye düşünüyorum. Aziz dostlarım, üvey babayı anlatıyorum ama şu anda hani yüreğim de kan ağlıyor bir taraftan. O kadar çok sinir bozucu, insanlığından utandırıcı haberler duyuyoruz ki medyadan. Tacizler, tecavüzler, işkenceler, öldürmeler, yok etmeler, inanılmaz. Yani ve birçoğunun da öz annesi de farkında, öz annesinin de işin içinde olduğu olaylar. Hatta evlenmemiş, sevgilisiymiş, gönül eğlendiriyormuş falanmış filanmış gibi haberler. Yani yakın bir gelecekte bununla alakalı robotlar anne babaların yerine geçerse şaşırmamak lazım. Özellikle bakıcıların ve üvey anne babaların yerine geçerse, öz anne babadan daha şey yok ama yani bir bakıcıya güvenemiyor insan ama robot babysitter, robot bakıcılara güveniyor. Yani robotlar insanın dediği gibi davranıyor, insanın dediğini yapıyor ama insan dediği gibi olamıyorsa bunda bir sorun var demektir. Onun için de şu anda dedektiflik sistemleri, kamera takip sistemleri, yüz tanıma sistemleri, işte otomatik izleme, ses kaydı bilmem ne yükselmiş durumda bu sektörün cirosu. Niye? İhtiyaç var çünkü. Nerede bir özlük, üveylik haberi varsa imkanı olan anne babaların hemen evine ilk iş olarak bir kamera taktırdığını, Çünkü o kadar çok sapkın haberler çıktı ki gönül dayanmıyor. Ne yaptığını kendi öz evladına, üveylerin, üvey anne babaların ne yaptığını bilmekle ilgili kameralar taktığını görüyoruz. İşi bu derece travmatik bir hale, psikopatik bir hale getirmenin de bir anlamı yok. Ama yine de üzerimizde kameralar olduğunun, manevi kameralar olduğunun bilinciyle Rabbimizin bu imtihanında elimizden gelenin en iyisini yapmakla, iyi bir insan olmakla mükellef olduğumuzu unutmamak gerekiyor. Burada çocuktaki tabii bazı duygulara da bakmak lazım. Suçluluk duygusu mesela, bazen bu boşanmanın hiçbir çocuğun dahli yoktur ama küçücük çocuk, 5 yaşında çocuk, kendi varlığından dolayı olduğuna bile inandırabilir kendini. Yani benim yüzümden ayrıldılar. Mesela bir gün yemeğini yememiştir. Annesi bağırmıştır, babası da ona bağırmıştır falan. Mesela ayrılmışlardır daha sonra ama çocuğun o minicik kalbinde, beyninde yer eden şey, ben o yemeğimi yemedim, annem babam onun için ayrıldı. Yani yıllarca da bunu kimseye söylemeyebilir. 20-30 sene sonra bir terapide ortaya çıkabilir, böyle vakalar biliyorum. O eziklikle, o suçluluk duygusuyla yaşamış yani. Ben annemin babamın boşanmasına sebep oldum, benim bunun sebebi asıl diye o eziklikle, o suç duygusuyla yaşamış. Onun için biraz daha konuşulabilir bir aile olmakta fayda var. Özgüven kaybı olabilir bu tür boşanmalarda ve ölümlerde. Depresyon olabilir. Boşanma sonrası bu öz anne, öz baba, üvey anne, üvey baba, bunların tanışması esnasında ortaya çıkan bazı duygular olabilir. Yani internette, sosyal medyada çok görüyoruz böyle. Mesela özlü üveyliği bırakın, öz kardeşlerde bile eve gelen yeni bebek ve eski kardeşler, evin abileri ve ablaları yeni gelen bebeğe nasıl bakıyorlar? Şöyle bir bakın. Hele hele öyle bir ortamdaysanız bu ilk bakışı hiç kaçırmayın. Yani ilk ablanın ya da abinin bebek kardeşleriyle tanışması çok enteresandır. Çok keyif verir yani böyle. Orada insanı görürsünüz. İnsanın fıtratını. İlk kan döken Kabil bunu kıskançlığından yaptı. İşte Allah'ın bir imtihanı, böyle yaratmış insanı. Bu bizim imtihanımız. Ben bazen aileler görüyorum böyle. Hocam diyor, işte bizim ailemizde hiç sorun yok diyor böyle. Hiç diyor böyle kıskanmazlar. Hiç böyle birbirinin şeyine el uzatmazlar. Hiç böyle büyük travma var diyorum ben de. Şaşırıyor adamcağız ya da hanımefendi. Çok baskılamışsınız diyorum yani. Muma çevirmişsiniz, mum etmişsiniz. Çocuk bu yani. Hata yapar, yanlış yapar, kıskanır, dövüşür, çekişir. Yani kırar, döker. Çocuk yani. Siz ondan büyük muamelesi yapıp büyük şey beklerseniz, davranışı, sizde de bir travmatik durum var olduğunu gösterir. Özellikle bu tür durumlarda üvey babayla alakalı öz üvey baba yarıştırmasının yapılmaması çok önemli bir tavsiyem. Yani bazen doğum günlerinde bile olur. İşte öz baba bir şey gönderir, eşi de onu bilir. Üvey babanın yanında, yani yeni eşine mahcup olmamak adına onu bildirir. İşte bunun babası şunu göndermiş, sen de daha iyisini al da işte seni sevsin falan. Ya arkadaşlar, dostlar, canlar, değerli dinleyenler, insan gönlü, yani hediye elbette gönül kapısının ilk böyle tık tık tokmağı olabilir. İlk tıklatanı olabilir ama sadece hediye değil, inanın. Yani hediye derken hediyenin kendisi değil. Hediyenin ruhunda düşündüyseniz onu, ona vakit ayırdıysanız, ona değerli olduğunu hissettirdiyseniz, ona özel biriymiş gibi davrandıysanız, önemli olan o, onunla vakit geçirdiyseniz, illa hani can canlı hediyeler falan, hayır. Yani doğal bir ortamda çakınızı çıkarıp böyle küçük bir ağaç dalından özel bir ürün yaptığınızda, çocuğa inanın elektronik eşya almıştan daha iyi, o can canlı oyuncakları almıştan çok daha iyi bir şey oluşacaktır. Onu saklayacaktır, ona hürmet edecektir. Çünkü onu siz ürettiniz. Bu anlamda bir yarış ve kıyas çok tavsiye ettiğimiz bir durum değil. Özlük üveylik durumunda. Tabii burada bir de çocukta direktmen bazen içe kapanabilir, ilişkiyi kopartabilir, kendi mağarasına çekilebilir çocuklar. Üvey babayı direkt reddetme davranışı da görülebilir. Bazen de şeydir, hani ergenlik dönemi çılgınlığı gibi düşünün. Kendi babasıyla alakalı siz bu kıyası yapmazsınız ama çocuk bu sefer bazı hatırlatmalar yapar. Ya babam böyle yapmazdı, babam şunu alırdı, babam böyle yapardı gibi. Bazı durumlarda da bu tür açık kıyaslamalarda bulunabilir. Ya da işte arkadaşına gidecektir, izin alamadıysa üvey babasından, ya babam olsa buna izin verirdi, zaten babam buna izin veriyordu gibi yeni kuralları yok sayabilir. Ya da disiplin konusunda otoriteyi yok sayan davranışlar sergileyebilir, meydan okuyabilir, evden ayrılabilir, evden kaçabilir, akşamleyin arkadaşında kalabilir, bazı günler okula gitmeyebilir, bazı anlar sorumluluğunu yerine getirmeyebilir. Bunların hepsi o meydan okumayla alakalı bir şeydir. Ne zaman böyle bir çocuktan kaynaklanan kıyas ve müdahale geldiğinde, yeni aile düzeninde otoriteyi yok sayan müdahaleler geldiğinde, meydan okumalar geldiğinde bunun gelip geçici bir hal olduğunu önce bilmemiz lazım. Yani kalıcı bir duygu değil. Mutlaka yanlışlığını anlayacaktır. Biz iyi bir insan olmaya devam etmemiz, üvey babalığımızı elimizden geldiğince Allah'tan emanet aldığımız o yavrunun gönlüne girmeye çalışarak sürdürmemiz gerekir. Bu, çünkü bu tür davranışlar çocukların kendi öz babalarına karşı da yaptıkları bir davranıştır. Gençlik deliliği, gençlik çılgınlığı diyorum ben bunlara. Gençlik deliliğidir. Delilik zaten gençlik delilikten bir şube olduğuna göre gelip geçici bir şubedir ama bunun gelip geçeceğine olan imanımızı tazeleyerek çok fazla üstüne gitmeden biraz daha sabırla, biraz daha alttan alarak ama tabii ki evdeki o disiplini de koruyarak, çocuğun lehine olan disiplini koruyarak devam etmemiz gerekiyor. Bir taraftan da bunun üvey baba olmanın sosyal zorlukları da var. Çocuk mesela ya da evde bulunan çocuklar, üvey çocuklar baskı altındaysa o baskı bir şekliyle sosyal bir patlama yol açacaktır. İlk sosyal çevrede kendini belli edecektir. Öz ya da üveylik durumuna göre ayrım yapıldığında bu ayrımcılık onların psikolojisini bozacaktır. Özellikle hani soyadları da farklı oluyor boşanma sonrasında. Bunu çevreyi açıklamakla alakalı. Yani onun kardeşi, onun annesi, onun babası olduğunu, ileride yapılan evliliklerde durum daha çapraşık oluyor. Üçüncü kuşaklar devreye girdiğinde bunu psikolojik bir travma haline dönüştürebiliyorlar. Ya da çocuklarla olan ilişkinin diğer insanlar tarafından yakından izlenmesi, dedim ya hani sorumluyuz, bakmak lazım diye, ama bunu travmatik bir hale dönüştürmemek lazım. Ailenin neredeyse böyle göz hapsinde tutulduğu, ya ne yapıyorlar, nasıl davranıyorlar, şu anda işte acaba bir ses geliyor, dövüyor mudur, vuruyor mudur, işkence mi yapıyordur falan, hani travmaya dönüştürmemek lazım. Ama hakikaten elle görülür, gözde tutulur bir şey de olduğunda, durum olduğunda da buna da insanlık onuruna en uygun şekilde müdahale edilmesinden yana bir kardeşinizim. Açıktan bazen ya da üstü kapalı olabilir bu. Ailenin çocuklarla olan ilişkisine yorum getirilmesi ya da eleştirilmesi gibi bir takım tepkiler de sosyal anlamda vardır. İğnelemeler vardır, iğneleyici konuşmalar vardır. Özellikle iki tarafın aileleri bir ortamda bir şekliyle bir düğün ortamı olur, vefat olur. Orada buluştuklarında böyle bir takım sosyal tepkiler gelir. En zoru da beyefendinin, yani üvey babanın kendi kendine hissettiği sosyal zorluğudur bu işin. Nereye gitse kendi içinde kendini bildiği için kendi bir üvey babadır. Nereye gitse yanında gezdirdiği çocuk kendi öz çocuğu değil, üvey çocuğudur. Dolayısıyla babanın burada o hislerini kontrol altına alması, o duygu durumunu güzel bir hale getirmesi, kendi psikolojisini düzgün tuttuğunda evlatlarına da bunun, eşine de bunun yansıyacağını bilmesi lazımdır. Kendisi mahalete muhalet bir dede, nerede kaldı kendinden gayri himmete de sırrınca, önce kendi eksikliklerini gidererek, kendi duygu durumunu düzelterek, zaten bu tür travmatik ailelerde ortaya çıkan işkencenin, dayağın, tacizin, tecavüzün, öldürmenin, cana kıymanın, cana kastetmenin, bütün bu mendeburlukların özünde çocukların hatası değil, ebeveynlerin psikolojik bunalımları yatıyordur. Ebeveynler problemlidir. Ebeveynler sağlıksızdır, düşünemiyordur. Psikolojik bunalımdadır. Psikolojik olarak hastadır. Bu anlamda onların da kendi ruhaniyetlerini teşhis edip, çünkü bir insan en iyi kendi kendini kendisi anlar. Onlar da kendilerini bir uzmana teslim ederlerse bu durumu en az hasarla aşacaklarını bilmeleri lazım. Can dostlarım, üvey baba konusunda tabii bazen de üvey anne babalar normalin dışında farklı tavırlar, davranışlar belirleyebilirler. Mesela çocuk yaramazlık yapıyordur. Bunu üvey baba şöyle yorumlayabilir. Bunun babası zaten adam olsaydı eşim bundan ayrılmazdı. Şu andaki eşinden bahsediyorum. Ya da mesela bu aile iyi bir aile olsaydı zaten ayrılmazlardı. Bu sefer yeni evlendiği hanımefendiye de, yeni eşine de kızgınlık duyabilir. Zaten bunlar insan olsaydı bu duruma düşmezlerdi. Böyle bir kızgınlık olabilir. Ya bunlar bir şekilde kendilerini yakmışlar. Benim de aptal kafam bir şekilde inandım. Bak beni de yaktılar şimdi gibi bir kızgınlık ve hiddet olabilir. Bu çocukların öz anne babalarına ya da yeni mevcut eşlere duyulan hiddet ve kızgınlık çocuklara mutlaka sirayet eder. Kimsenin günahını kimseye yüklememek lazım. Allah kişiye çekeceğinden fazla yük yüklemez. Kimse kimseyle zorla evlendirilmez. Nasıl bir mücbir durum olursa olsun bunu tartarak, istişare ederek, bunun üstesinden nasıl gelebileceğimizi düşünerek planladığımızda durum bir miktar daha hayırlı hale gelebilir. Arada kıskançlık olabilir. Baba mesela, şu andaki üvey babadan bahsediyorum. Öz babanın gönderdiği bir kıyafeti, bir hediyeyi kıskanabilir. Öz babanın larçlığını, yani genişliğini, çocuğa yetişme döneminde verdiği izinleri ya da daha fazla para verdiğinde onun bu müsrifliğini falan, burada kıskançlık olabilir. Bir müddet sonra bu kıskançlık üvey babanın çocuğunun öz babasıyla rekabet eden bir konuma yükselmesine vesile olabilir. Bir bakar ki üvey baba artık bu hanımlarda çok daha fazladır. Yani aynı aileden olan hanımlarda özellikle gelinlerin, İşte elti dediğimiz kişilerin birbirine bakarak aile içerisinde aile şirketlerini çökerttiğini biliyoruz. Aşırı müsrif bir tarzda gelerek böyle bir sendrom var. Elti sendromu. İşte çocuklarına sağlanacak iyiliklerle ilgili, kendilerinin hak edişleriyle ilgili, yaşam tarzlarıyla ilgili. Halbuki gelinler müdahale etmediğinde büyük olan babanın ikinci ya da birinci kuşağın emrinde, himmetinde gül gibi yürüyen bir sistem, eltiler işin içine karıştığında bu rekabet duygularıyla kardeşlerin bu sefer birbirine düşmanca tavır beslemelerine, kıskançlıklara, ayrılmalara, kavgalara, dövüşlere, mahkemelik olmalara ve şirkete dağılmasına varıncaya kadar bir travma oluşturabiliyor. Dolayısıyla burada üvey baba, çocukların kendine, üvey çocuklarından bahsediyorum, kendilerine karşı düşmanca bir tavır sergileyebileceğine yönelik bazı endişeler içindeyse bu onlara yanlış tepki vermesine sebep olabilir. Kendi bu ön yargısını, zehabını yok etmesi lazım. Çocuklar bunu düşmanca bir tavır olarak değil, o anda gönülleri yanmış olduklarından dolayı yapıyordur diye düşündüğümüzde olay çok daha farklı bir yere gelir. Aziz dostlarım, son olarak bizim Allah tabii ilk başta söyledi başa vermesin ama verince de sabrını, şükrünü, hallini insanca, İslamca yapmamızı lütfeylesin diye. Hayatımıza giren insanlarla çocukları önceden tanıştırmak, özlük, üveylik travması yaşayan insanlarla alakalı bir miktar işi çözebilir. Yani evlenmeden evvel filmlerde bunu çok görürüz. İşte hatta örfümüze göre uygun da değildir. Beraber bile yaşamaya başlarlar. Yavaş yavaş ısındırırlar falan. Hani bu anlamda nikahsız bir birliktelikten bahsetmiyorum ama hani anne eğer bir beyefendiyle evlenecekse, boşanmış bir anneden bahsediyorum. Burada sadece kendi aşkına değil, bunun bir aile olacağını, çocuklarının bundan çok etkileneceğini, daha sonra çocukların etkilenmesinden dolayı sekonder manada kendinin de bundan etkileneceğini, kendi psikolojisinin de bundan çok çok etkileneceğini bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bazen hani açıklamazlar dürüstçe kim olduğunu, bu aileye yeni gelen annenin yemek yediği, tanıştığı, görüştüğü kişinin kim olduğunu çocuklara çok dürüstçe açıklamak lazım. Anlayabilecek durumda olduğunu düşünüyorum küçük bir çocuğun bile. Ve gelecekte o kişinin ailedeki yeriyle alakalı konumunu, yerini, ağırlığını, özgür ağırlığını net olarak belirlemek lazım diye düşünüyorum. Ve bir miktar üvey babaların böyle çocuklarla beraber olduğu kişiyle ilgili onun ilişki kurmasına bir zemin hazırlaması, yani gelecekte böyle bir aile kurulacak, böyle bir yaşanacak, kendi çocuklarıyla o ailenin çocuklarını, yani üvey çocuklarını, müstakbel üvey çocuklarını, kendisiyle müstakbel eşini, yani belli zeminlerde sosyal ortamlarda bir araya gelerek bir sevgi bağı kurulması, en azından buna zemin hazırlanması ilişkiyi kolaylaştırıyor gibi geliyor. Özellikle burada öz anneye düşen bir görev, üvey babayı rahatlatacak bir beyefendiye aşık olduğunu, bu aşkın babalarına ihanet olmadığını, aslında babalarına olan sevgisinin de hiç değişmediğini, onu hep kalbinde taşıdığını, vefat etmişse mesela bunu söylemek daha kolay ama boşanmışsa bunu söylemek çok daha kolay olmaz. Ama bu sevginin değişmeyeceğini ama imtihanın böyle olduğunu böyle üzerine basa basa açıklarlarsa ve asla böyle bundan sonra annem bu, babam bu, onlarla iyi geçineceksin, onu seveceksin, beni seviyorsan onu da seveceksin gibi emrivakiler, koşullu şartlı tepkiler olmadığı sürece çocukların yeni oluşacak kurum içerisinde, yeni oluşacak yuva içerisinde duruma bizlerden biraz daha hızlı adapte olduğu da bir gerçek. Yeter ki onlara travma yaşatmayalım. Can dostlarım, bütün bu unsurlara dikkat ettiğimiz takdirde Allah'ın bizleri denemek üzere bizi, akrabalarımızı, çevremizi, arkadaşlarımızı ve buna şahit olan, bazen uzman olarak psikologumuz olan, bazen uzman olarak doktorumuz olan, bazen uzman olarak terapistimiz olan, koçumuz olan insandan da bir imtihan olduğunu düşünüyorum. Evet, Allah bir dert verir ama bir aileye bir özlük üveylik derdi verdiğinde ya da imtihanı verdiğinde bundan en az 2000 kişi imtihan olur. O sadece çocuğun, annenin, babanın imtihanı değildir. Bu anlamda imtihanı kolay elemenin yolu, sevinçleri paylaştıkça bire bin verdiren, üzüntüleri binde bire düşüren bir tarza dönüştürmek bizim insanlık onurumuza en uygun çözümdür. İnşallah bütün bunların ötesinde aile içerisindeki yerimizi, etkimizi, sorumluluğumuzu, bilincimizi, muhabbetimizi, aşkımızı, sevgimizi daha da yükseltmemize vesile olacak son bir tavsiyeyle bitireyim. Aileyiz, B ile değil, C ile değil, aileyiz, aileyle birlikteyiz, biz bir aileyiz. Dolayısıyla ailedeki yükümüzle alakalı hissiyatımızın yandım, bittim, öldüm formatında olmamasıyla alakalı kendi becerimizi, bilgimizi, psikolojimizi geliştirirsek, kendimizi güçlü tutarsak, kendimizi biraz daha yetiştirmiş olursak karşılaştığımız sorunları daha kolay çözebileceğimizin, çünkü duygusal, fiziksel, bilişsel, ruhsal kaslarımızın daha iyi olmasından kaynaklanarak bunun daha iyi olacağının bilincindeyim. Bu bir kemalat yarışı, bu bir iyilik yarışı, bu bir güzellik yarışı. Kendimizi geliştirdikçe zorlukların da bize daha kolay geleceği bir gerçek. Sabrettikçe mükafatın, o kazanma ruhaniyetinin bizi onaracağı bir gerçek. Yaşadığımız imtihanların Allah'tan geldiğine iman ederek, o sabırla, o metanetle, o iyilikle, arada infak ederek, arada zekat vererek, arada sadaka vererek, arada hayır hasenat yaparak, arada Rabbe gözyaşlı iltica ederek yaşadığımız imtihanların sonucunun iyi olmasını dileyerek bu imtihanı geçmenizi istirham ediyorum. Yürekten her birinize en içten saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum efendim. Gelecek hafta bir başka konuda görüşmek, buluşmak üzere. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.